Ayrım 13.
Sayfa 181. Ümit başını ona çevirdi, yumuşacık sordu. Korece bir şeyler öğrenebildin mi bari? Yüzbaşı Demir gülümsüyor. Komopsinida. Manası ne bunun? Teşekkür ederim. Sık sık söylemek gerektiğinden olacak, aklımda kalmış. Öbür öğrendiklerimi anlaşılan Kore'de bırakmışım. Ümit biraz çaresiz, epeyce hüzünlü gözleriyle onun gözlerini aradı. Fakat bulamadı. Kalın ve düzgün kaşlarında su tozları parlıyordu. Kore'de dedi, kalbini de bırakmış olmayasın Demir. Yüzbaşı Demir'in karşılığı ateş etmek gibi bir şeydi. Hayır Ümit, kalbimi değil erkekliğimi bıraktım. Yüzbaşı Demir Kore serüveninde erkekliğini yitirdi mi? Aysel'e bakarsan öyle. Camların sıcaktan eridiği o Eylül gecesi elini, ağzını, kalçalarını yardıma koşup fahişeliğinin olanca hünerini dökerek umduğu sonucu alamayınca yataktan yere bıraktığı içki bardağına uzanmış. Benim demişti, hayatım ne kadar hapı yutmuşsa senin erkekliğin o kadar hapı yutmuş. Sana acıyamayacağım. Bu işi becerebilsem önce kendimi acırdım. Bakma barlarda çalıştığıma, eski bir güzellik kraliçesiyim ben. O günler birinci hava değişiminin ilk günleri. Yüzbaşı Demir tepeden tırnağa tere batmış. Nedeni belli. Her yakalayışında onu yerden yere çalan baş dönmesi alıcı bir kuş tepesinde bekliyor. Uğradığı başarısızlıktan şaşkın. Olacak şey mi bu? Gülhanedeki aylar süren nikahat devresinde Mama San Şamise'ni vır sırt rüyasında görüp erkekliği dimdik uyanan kim? O. Ne rüyalar ne rüyalar. Işığı buzlu ampul mavisi donuk donuk yansıtan dazlak bir kafa, bayrak alı rujla sıvanmış şehvetli dudaklar, dişleri koskoca King Edward prosunu nazik bir organı ısırırmışçasına hafif aralanarak tutuyorlar da. Taburcu edilir edilmez hasret gidermek için Bursa'ya şöyle bir uğrayıp İstanbul'a atlamış, kendini sınamak istemişti. Nereden nereden Kumburgaz'da bir birliğe atanmış yüzbaşı Aziz'i buluyor. Vay yakışıklı çocuk, biz seni öldü diye duymuştuk yahu. İlahi yüzbaşım, Kumburgaz'da pineklemek Tokyo'da umum barlar üstüne müfettişlik etmeye benziyor mu benzemiyor mu, sen ondan haber ver vesaire. Kucaklaşıyorlar. Pat pat omuzları vurma, yerli yersiz cigara tutma, çoğu acı savaş anıları derken karar. Felekten bir gece çalınacak. Kafa kafaya verip çapkınlık planları kuruluyor. Zizi yüzbaşının Londra barda fi tarihinden tanıdığı müstesna yosmalar var mı ki? Cumartesi gecesi buğulu bira bardaklarının serinliğinde 3 kalem pirzol atıştırıp orman birahanesinden Londra bara düştüler. Yüzbaşı Demir Aysel'i orada tanıdı. Kıvamlı sarı saçları jandark kesilmiş, gözleri ıslak siyah, düzgün ve dolgun dudakları ay ışığı mavisi bir kadın. 30'u aşkın olmalı. Çok da çekmiş. Elini uzattığı an içki bardağını hop dudaklarına değmiş görüyorsun. Değdiği an boşalıp bitmiş. Hırçın bir kibirle erkekleri küçümsüyor. Yüzbaşı Demir'i tuttu ama ya savaştan dönmüş olmasının kişiliğine kattığı ağırlıktan ya düpedüz yakışıklılığından. Sabaha karşı tepebaşı otellerinden birisine gidiyorlar. Alp Oteli, eski Royal. Öpüşmek faslı iyi. Ötekisi yürekler acısı. Aysel yerden aldığı bardağı bir solukta boşalttı. Demir'in saçlarını okşayarak boş ver dedi. Dünya yaşayan ölüyle dolu. Sadece senle ben değiliz, alışırsın. Oysa hekimler tıbbi bakımdan Yüzbaşı Demir'in erkekliğinden emin. Pazartesi sabahı Gümüş Suyu Askeri Hastanesi'nde başvurduğu, anlattıklarını dinleyip kasıklarındaki yara yerini, raporları, röntgen filmlerini inceledikten sonra anatomi ve fizyoloji noktayı nazarından bir ihtilat olmadığını, olsa olsa ruhi bir ihtilatın ona mani teşkil ettiğini açıklıyor. Hay Allah, bu yaşına ruh hekimlerine mi koşacak? Ne diyecek peki bu adamlara? İktidarsızım mı? İçi boğucu bir kederle kararıyor. Bitkinliği andıran bir yanına ulaşıyor bu kederin. Dizlerini çözen, çevresine ilgisini dağıtan, bir başkasının rüyasında geziniyor sanki. Taksim'e çıkıyor ki meydan bir atlı karınca gibi renk renk dönmektedir. O şenlik dağdası ortasında ellerinde gazeteleriyle bembeyaz parlayan müvezzi çocuklar. Yazıyor, Türkiye'nin NATO'ya girdiğini yazıyor. Anlaşmanın imzalanacağını yazıyor. Haydi yazıyor. Doğu garnizonlarının subay gazinolarında nar kızılı soba, sigara dumanı, demli çay. Az mı tartışılmış bu konu? Hayati önemi ve geriye az mı savunulmuş? Sonunda gerçekleşiyor. Fakat Yüzbaşı Demir hala o adam mı? Zehirli yeşil bir gaz dumanı halinde içi sıra büyüyen duygu, kahır ve öfke, izlenim kullanılmış olmak izlenimi, hem de fena halde kullanılmış olmak. Bizi, bir tugay adamı Azrail'in sofrasına attılar. Gayeleri Amerika'nın emrinde Amerika için ne kadar kolay ve yiğitçe ölebileceğimizi göstermekti. Aşk olsun. Demek başarmışız. Baksana NATO'ya girilecek. Ölse o da kurtulmuş mu olurdu böyle yaşamaktansa? Birden Tokyo'dan ayrıldıkları gün Dr. Sheldon'ın söyledikleri, sessiz, sıkı düzenli bir koşuşma ortalığı kaplamış, Türkiye'ye gönderilecek yaralılar kauçuk tekerlekli sedyelerle ambulanslara taşınıyor. Başucunda Dr. Sheldon. Hep o pis bir koku almış da tiksinmiş halleri, Bostonlu burnu büyük entelektüel küçümsemeleriyle. O güne değin olağan hekimlik görevinin dışında hiçbir özel yakınlık göstermemiş miydi? Ona aktarması rica etse şimdi irtibat subayına söyledikleri şunlar. Uyarımı gözünde büyütmesin. Kaygılanacak bir durum yoktur. Yalnız iyileştikten bir süre sonra üst değmen bir kadınla yatmayı denemeli. Mutlaka test kabilinden. Baş dönmesinin aman vermez pençesinde fazla bunaldığı için mi, gülhanedeki ilk haftalarından başlayarak gördüğü cinsel rüyalar içini yatıştırdığından mı nedense, Yüzbaşı Demir dertlenir gibi olduysa da Dr. Sheldon'un uyarısı üzerinde durmamıştı. Ama asıl etkili olan galiba o rüyalar. İyileşme dönemini boydan boya öyle sıkı, öyle somut bir gelişme süreciyle kaplamışlardı ki gülhanedeki hayatından Yüzbaşı Demir öteki yaralıları, doktorları, eşi dostu, annesinden şaşmaz aralıklarla aldığı mektupları değil, Mamasan Şamisen'le yaşadıklarını hatırlıyor. Belleğinde yer eden bu. Sanki Ankara'da askeri bir hastanede yatmamış. Tokyo'da Buda rahibesi kılıklı bir fahişeyle şimşek çatalları arasında beyaz beyaz belirip kaybolan bir hayal evde cinsel bir serüven yaşamış. Erkekliğinden nasıl kuşkulanabilir? Kuşkulanamaz çünkü her gece sınıyor. Tut ki iki gecede bir, üç gecede bir. İlk zamanlar hep aynı rüyayı görüyordu. Tokyo'daymış, cephe gerisi izninde Daiichi Oteli'nden bir arabayı atlayıp Sizi Yüzbaşı'yla gittikleri malum eve damlıyor. Ama tek başına. Yağmur o yağmur, konak çatısı boynuzda o Japon konağı, şimşekler o şimşekler, sadece insanlar kayıp, ne geçkin ve görgülü mamasan ortalarda, ne muhallebi esmeri teniyle Mişiko, ne çalgıcılar. Yüzbaşı Demir'in içeriye nasıl girdiği de karışık. Kapının önüne gelmesiyle kendisini Mamasan Şamisen'in karşısında bulması bir oluyor. Sütlü eflatun, ağdalı mor, kükürtlü yeşil ipekliler, balık pulu ışıltıları saçan besbelli gümüş iki büyük buğurdanlık. Tütün rengi koskoca bir gong. Bu çerçeve ortasında o kanarya sarısı harmaniyesi bir göğsünü açıkta bırakarak öteki omzundan düğümlenmiş sere serpe uzanmış. Altından çıplak olduğu seziliyor. Bu da Yüzbaşı Demir'in aklını başından alıyor. Her Buda rahibesi gibi saçları ve kaşları kökünden kazınmış, onlardan farklı olarak yüzü son derece özenle boyanmış, bir kere dazlaklığı öbürlerinde olduğu kadar kof bir boşluk duygusu yanlış bir çıplaklık izlenimi uyandırmıyor. Ayrıca uzak ve gizli maviliği gözlerinin çevresini gölgeleyen firuza mavisiyle uyuştuğundan gerçek dışı bir alınılık kazanıyor. Üstelik yok edilmiş kaşların yüze getirdiği fazla aydınlığı gözleri siyah kuyruklarla şakaklarına doğru uzatıp azaltmışlar. Kirpikler hem takma kirpiklerle pekiştirilmiş hem sulu boya laciverdi yoğun bir rimelle. Zaten dumanlı bakışlarını büsbütün buğulandırıyor bu. Dudakları kızıl, bayrak kızılı, iyice uzun ve sipsivri tırnakları da. Sere serpe oturuşu yüzünden daha dikleşen tek göğsünün ucu ve çevresi de boyalı. Pembe kahverengi mi, kakao köpüğü mü? Karşısında olduğu halde onu görmezden gelip parmakları arasındaki kalın, hayli kocaman King Edward pürosunu dudaklarına götürüp derin soluklar çekişinde hükmedici bir yan, bir ulaşılmazlık öğesi, bir yücelik var. Işığı su mavisi yansıtan çıplak kafası üzerinde kıvrılıp bükülerek tüslülere karışan puro dumanları. Yüzbaşı Demir yaprak cigarasını fark eder etmez elinde olmadan Yüzbaşı Aziz'in söylediklerini hatırlıyor. İşittiklerim doğruysa Mamasan Şamisen cigarayı her iki ağzıyla içermiş. Sonra rüyalıktan çıktı, yaşantılaştı. Acaba imgelen mi işe karışıyor? Bilinçaltının sisli perdelerinde hayali geliştirerek yaşanmış bir gerçeğin anısı biçimine sokuyordu. Yoksa daha o ilk gece bilinçaltı tıka basa Mamasan Şamisen'le dolmuştu da vücut sağlığına kavuşunca sıra gözetmeden hepsini rüyalara mı salıveriyordu? Kestirebilmek ne kadar zor. Yüzbaşı Demir'in duyumsadığı, Mamasan Şamisen'in her geçen gün hayatına biraz daha fazla girdiği, onu biraz daha fazla etkilediği. Hem parıltılı renk, şaşırtıcı güzellik, kışkırtıcı koku gibi girse neyse. Birlikte yaşanmış bir gündeliklikten rastgele resimler ister istemez cinselliğe bulaşan çağrışım zincirleri olarak giriyor. Öyle etkiliyor. Duvarları cam gibi fayans, geniş bir banyo. Deniz gibi aydınlıkları yansıtan kocaman bir ayna. Önündeki buzlu cam rafın üstünde renk renk şişeler, bir de elektrikli tıraş makinesi. Mamasan Şamisen'in eli bilinmez nereden uzanıp sivri ve uzun tırnakları bayrak alı parmaklarıyla tıraş makinesini aldı. O ne? Aynanın orta yerinde bulanık mavi bir leke usulca netleşiyor. Aa, Mamasan Şamisen'in dazlak başı, aşırı boyalı yüzü, zarif kulakları. Gözlerinde muzip bir gülümseme, belli belirsiz alışılmadık bir şey yapacak ama ne? Tıraş makinesini prize sokuyor, arı gibi vızıldata vızıldata kafasını tıraş ediyor. Hareketlerindeki uyumdan bunu sık sık, belki her sabah yaptığı belli, iyice alışmış, ustalaşmış bile denebilir. İlkin nerelerini alacak, sonra nerelere uzanacak, başını ne vakit sağa sola çevirip ne vakit önüne eğecek iyi biliyor. Var yok saçların hakkından geldi mi? Geldi. Sıra kaşlarında. Saçı kaşı hiç uzatmamak Buda rahibelinin zorunlu kuralı. Bu kuralı ciddiye almış anlaşılan, özenle uyguluyor. Tıraş bitince usturanın gezindiği yerler yarı krem yarı fondöten bir sıvıyla ovulacak, deri içine sindirinceye kadar. Üzerine de pudra. Cinsel gerilim uykunun uyanmaya en yakın yerlerinde uç noktasına ulaşırdı. Bazen insanı soluksuz bırakan boğucu bir öpüşmeydi bu. İkisinin öz suyu birbirinin ağzına akıyor, dilleri toz pembe birer alev, aralıksız birbirine dolaşıyordu. Bazen de kasıklarını ağrıtan çıldırtıcı bir seyir. Mamasan şamisen çırılçıplak oturmuş, ağır ve görkemli, prosun içiyor. İki ağzıyla birden, felaket bir şey canım. Yüzünün yarısı bayrak alı, yarısı firuze mavisi, burun delikleri genişlemiş, gözleri takma kirpiklerin lacivert perdesi altında kayıp kayıp gidiyor. Yaprak cigarasını derin bir esrarkeş soluğu alıp da dumanlarını düğüm düğüm burnundan salıverdi mi, eliyle apış arasına öteki ağzına götürüyor, dudakları arasına yerleştiriyor. Tüylerin kınalı kızıl karanında prunun ateşi, iblisin tek gözü, bir kösülen bir dirilen. Daha müthiş, sedef pembesi dişleri vampir alı dudaklarıyla mamasan şamisenin eğilip onun prosunu içmeye kalkışması. Ah bunu bir kerecik olsun sonuna kadar yaşayabilse, yaşayamıyor. Tam iki elini uzatıp kadının su mavisi dazlaklığını avuçlayarak saçlarının iğne ucunu etinde duyduğu an bakıyor uyanmış. Erkekliği ayakta, her yanı terden sırsıklam. Rüya gerçeğiyle düpedüz gerçek arasında askıda kaldı o birkaç saniye yok mu adamı öldürür. Kısa, çabucak geçen ama adamın aklını başından alan birkaç saniye bu. Sonra ne cinsel gerilim kalıyor zaten, ne erkekliğinin öfkeli kobra sertliği. Aysel diyor ki, bunlar işaret. Önceden sana işaret verilmiş, anlamamışsın. Mamafi sakatlığın sinirden olduğunu aklım yatıyor, hele bu geceden sonra. O gece hekime gittiği günün gecesi kendisini o kahveden bu kahveye, o sinemadan bu sinemaya atmış, akşamı zor etmiş. Sonra gidip Londra barda Aysel'i buluyor, sabaha karşı yeniden Alp Oteli. Kanter içinde yeni bir deney, sonuç sıfır. Yalnız içini biber gibi yakan bir kederle uyur uyumaz rüyasında mamasan şamizen. Bütün çıplak, meme uçlarını ve çevresini kakao köpüğüne boyamış, King Edward prosunu öteki ağzından usulca alıyor. Allah Allah, kılların kınalı karanlığından yükselen bu dumanlar ne, yoksa sahiden... Demir sıçrayarak uyandı. Erkekliği inanılmaz bir dirilikteydi. Sevinerek Aysel'i uyandırdı. Bir daha denediler. Hayır, olmadı. İş rüyadan gerçeğe döndüğü anda gizemli bir güç meydana çıkıyor. Delikanlının erkekliğini silip atıyordu. Aysel bunun üzerine öyle demişti zaten. Bunlar işaret. Önceden sana işaret verilmiş, anlamamışsın. Mamafi sakatlığın sinirden olduğunu aklım yatıyor. Hele bu geceden sonra. Komodinin üstündeki kükür sarısı abajuru yakmış, çırılçıplak kalkıp devleşmiş gölgesini perdelere, duvarlara vurarak termostan içkisine buz aramıştı. Bardağını bir dikişle yarılayıp yatağın kenarına oturdu. Daha çok kendi kendine söyler gibi, işaret dedi, hep veriliyor. Hiçbirimiz anlamıyoruz. Demir'i yalnız bırakmadı. Asker olduğunu öğrendi öğreneli, geçirdiği bunalımı çok daha önemsiyordu. Subaylar ne için yaşar? Yiğitlik için. Yiğitliğin yarısı erkeklik gücüdür. Onu kaybettiler mi, Allah muhafaza, çekip kendilerini vururlar. Dürnev anlatırdı, bir tarihte Ankara'da mı nerede, çok yakışıklı bir albay. Yüzbaşı Demir ne düşündüğünü ayrıntılarıyla kestiremese de Aysel'in o günlerde gösterdiği yakınlığı sonradan duygulanarak anmıştır. İçkiden şişmeye başlamış biçimli yüzü, ıslaklığı ağlıyormuş ya da ağlayacakmış izlenimini veren mor halkalı iri siyah gözleriyle nasıl üstüne üstüne eğilip ona can yoldaşlığı etmişti. Sıralı sırasız gezmeler, anlamlı anlamsız eğlenceler icat edip nasıl efkarını dağıtmaya, onu oyalamaya çabalamıştı. Unutulur mu hiç? Söz gelişi tepe başından bir taksi çevirip Emirgan'a gidiyorlar. Hava lodos. Kaba bir rüzgar sokak aralarından uçak uğultularıyla geçip duvarlardan hart hart afişleri koparıyor. Kuru çeşmede deniz mika mavisi. Ağaçlar kökleriyle toprağın derinliklerinden süzüp içlerinde biriktirdikleri öfkeyi yükseklerde fırtına ıslıklarıyla, alçaklarda hırçın hışırtılarla boşaltıyorlar. Arabada çıt yok, motorun sesi. Şoför suratının ağırlığı afili bıyığında toplanmış bir İstanbul çocuğu. Dikiz aynasından fark etmiş olmalı. Vay diyor Aysel ablam. Ben de deminden beri yahu diyorum. Aysel gözlerini kısarak şoföre baktı, çıkarmaya çalıştı. Tanımadın mı? Celal değil miyim? Sözüm meclisten dışarı, hani hırbo Celal derler. Ardından bir soru. Dündar abi nerede? Hiç göremiyoruz, kayıplara karıştı yine. Aysel pek az yaptığı bir şeyi yaptı, cigara istiyor. Dumanlar yüzünün iki yanından uçuşurken evet dedi, kayıplara karıştı. Emirgan'da oturur oturmaz açıklama gereksinmesi neden? bu dündara yıllarımı verdim. Eski bir futbolcu. Evlenmeyi düşünürmüşüm demek. Sevmediğimi sanırdım. Bırakıp gidince sarsıldım bayağı. Halbuki sık sık döverdi. Sustu. Öfkeden ve kinden arınmış yorgun bir sesle. Üstelik dedi. Beni erkeklere ilk satan odur. Ya da yüzbaşı demiri alıp değişik yerdir diye rejansa götürüyor. Yemek yiyecekler. Gulaş, Rus salatası, kırmızı şarap. Orada da aynı şey. Duvarları ite ite genişleten çıgan kemanlarının iç bayıltıcı çalkantısını yarıp masaya oturuyorlar ki tepelerinde katana kalçaları boyalı kaşlarıyla beyaz Rus madam. Bonjour madam Aysel, çoktan gelmediniz. Hemen ardından Demir'e yan gözle bakarak aynı soru. Müsü Dündar, iyidir. Yüzbaşı Demir bu arada hiç bilmediği bir İstanbul'u tanıyor. Keskin sidik ve parfüm kokularının hava gazı sızıntılarına karıştığı yarı gece sokaklarından geçip kusup gibi sağa sola sıçramış ışık lekelerini çiğneyerek hep aynı otele, daha doğrusu hep aynı yatağa geliyordu. Yeni umutlarla yeni bir sınayış için. Her sınayıştan biraz daha yıkılmış, kendine güvenini biraz daha yitirmiş çıkıyordu ya. Ayrıca masraflıydı bu hayat. Böyle giderse Kore'de biriktirdiği kaşla göz arasında tükenecekti. Oysa... Birkaç yıl sonra Dolmabahçe rıhtımında ıslak dumanlar salıveren denize karşı durup sis düdüklerini dinledikleri gece İstanbul serüveninin nasıl sonuçlandığını Yüzbaşı Demir Ümit'e şöyle anlatacaktır. Erkekliğimi sınayacağım diye çabaladıkça vücut elbette hakikaten düşüyor. O telaşın arasında farkında olmamışız. Bu arada öteki bela namussuz baş dönmesi tamamıyla aklımdan çıkmış. Son gece aşırı yorgunluktan yüreğimde ezilmeye benzer bir duygu. Kalkıp lavaboda yüzümü bir yıkasam diyorum belki açılırım. Bak aynen aklımdadır. Aysel sırtında sabahlığı pencerenin önündeki koltuğa oturmuş termosundan bardağına buz koymaya çalışıyordu. Yüzümü yıkayıp doğrulurdum. Allah Allah, sarı abajur durduğu yerde oynuyor. Sanırsın çizgilerini zorlayıp çoğalacak. Çoğalıyor da. Birken iki, ikiyken beş, beşken on oldu. Sonra yüz, sonra 500. Başladılar mı topaç gibi etrafımda dönmeyi? Avuçlarımla suratımı örtüp ah dediğimi hatırlıyorum. Tabii boylu boyunca yere yıkılmışız. Baygınlık gibi fena bir durum. Aysel dehşete düşüyor. Ne yapabilir? Kolonya molonya ayıltmaya kalkışıyor beni nafile. Ara sıra su yüzüne çıkmış gibi bazı sesler alıyorsam da kendimi bir yerde bir tavanda bir o duvardan bu duvara çarparken görüp yeniden dibi boyluyorum. Zifiri bir karanlık. Derinliklerinde ışıklı halkalar dönmekte. Aysel'in o gece ertesi gün daha sonraki günler boyunca yaptıklarını ödeyemem. Borçluyumdur. Ablam olsa öz ablam yapar mıydı şüpheliyim. Gecenin o saatinde otelden hastaneye telefon hüviyetimi veriyor tınmıyorlar. Kore gazisi yaralı ve tebdil havalı olduğumu söyleyince nöbetçi tabip insafa gelmiş. Sedye ambulans uzatmayalım. Ertesi gün öğleye doğru gözlerimi bir açtım. Hay Allah. Yine bir hastane koğuşundayım. Yine tepemde beyaz bir tavan. Kahroldum. Bereket baş dönmesi uzun sürmedi. Geldiği gibi kendiliğinden geçti. Bursa'ya dönmeye orada karar verdim. Doktorlar da uygun gördüler. Toparlandık. Vapur biletini Aysel alıveriyor sağ olsun. Gideceğim sabah taksi atlamış gelmez mi? Vapura ille eliyle bindirecek. Şimdi inanır mısın yol boyunca belli etmeden ağlıyor. Biz ne yapacağımızı kestiremiyoruz. Çok zor bir durum. Tophanede gemiye benimle girdi. Şekerci Lebon'dan bir kutu badem ezmesi yaptırmış onu bıraktı. Sonra da gemi uzaklaşıncaya kadar rıhtımda dikildi. Sırtında açık renk pardesü, saçlarını şarpayla örtmüş, dudakları besbelli titrek. Dedim ya ablam olsa bu kadar üstüme düşemez. Vapurdan ineceği sırada ağzını hafifçe ağzıma dokundurmuş. İstanbul'a gelirsen mutlaka beklerim demişti. Hepsi o kadar. Öğleye doğru vapurun radyosundan NATO'ya giriş belgesinin imzalandığını duyduk. Büsbütün kötüledim. Baktım denizin üstünde martılar, ufukta kara bir bulut yığını, insan olarak benim şahsi mağlubiyetim, bir yerde hayatımın ve hayallerimin çökmesi, iktidardakilerin muvaffakiyetinin bedeli oluyordu. Bursa'ya kadar ağzımı bıçak açmadı. O yıl Bursa'da sonbahar bitmek bilmiyor. Leylekler gideli nice olmuş, kırlangıç yuvaları hanidir boş, günler her gün biraz daha kısa, şehrin üstünde hala güç solan bir Eylül aydınlığı durmaktadır. Atlas mavisi bir aydınlık. Dutluklarda meyve bahçelerinde ağaçlar nazlı nazlı yapraklarını döküp soyunuyorlar. Sabahları ortalığı billur bir bardak gibi ışıldatan ince bir çiğ düşüyor. Olsun, havada insana geniş solukları almak, sinek vızıltılarını dinleye dinleye açıkta uyumak isteğini veren bir Eylül sonu rahatlığı ve yumuşaklığı. Takvimler Kasım demiş, kış sanki hiç gelmeyecek. Gerçi Bursa savaş biteli dikişlerini çatır çatır söken bir gelişme ve büyüme humması içindedir. Acımasız bir büyü ahşap Osmanlı evlerini kaşla göz arasında beton apartmanlara çeviriyor. Çekirge yöresinde bir sürü yeni inşaat, kahvelerde kurulmuş kurulacak şirketlerin, alınmış alınacak kredilerin dedikodusu. Ama Tokyo'yu, Yokohama'yı, Seul ve Busan'ı görmüş, son birkaç haftasında çok farklı bir İstanbul yaşamış Yüzbaşı Demir'e ufak, bakımsız, gereğinden fazla taşla görünüyor doğduğu şehir. Kılıklarda eski zaman fotoğrafları eskimişliği, geçen yüzyılın çıngıraklarıyla belirip kaybolan köhne faytonlar, sokak aralarını kasabaya çeviren mahalle çocukları. Müslüman sakallarının ağırlığıyla iki büklüm ihtiyarlar, tesbih şakırtısı, şadırvan, nargile. Annesi Suat Hanım uzunca bir müddet kalmak üzere dönüşünü sürekli bir şenliğin başlangıcı saydı. İstanbul'daki başka doktorlara da görünmeliymişim bahanesiyle evine bir uğrayıp kaybolmasından hicranlara gark olmuştu zira. Fakat garip şey, Demir'in hayatını ve sağlığını allak bullak eden zaman annesine hiç dokunmamış, atlayıp üstünden geçmiş. Hep o eski Suat Hanım, koyu sürmeli zebercet yeşili gözleri iki gizemli çiçek, dudakları ateş kızılı, dilinde ah yuvah, gönlünde bitmez tükenmez hasret, bakışlarında ise seviyeli bir istihzanın yumuşattığı güzel kadın kibiri. Akşam sabah kalkıp kalkıp oğlunun boynuna sarılıyor, sıralı sırasız tombul palüze beyazı ellerini göğe açıp yegane oğlunu kendisine bağışladığı için Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyor. Ya maazallah, yaran biraz daha ağır olsaydı da rahmetli Hayrullah amcan gibi şehit düşseydim ben ne yapardım? Şu kaba hissiyattan nasipsiz babanla. Babası Feyzullah Efendi, bak o değişmiş, çökmüş bir kere, iyice ihtiyarlığa kaymış, hiç saçı kalmadığından kafası bütün cavlak, şişmanlamış da. Asıl değişiklik galiba dünyaya alış biçiminde, davranışlarında görülüyor. Savaş sırasında İnönü'ye hayranlıkla bağlanan sanki o değil, kuruluş günlerinde Demokrat Parti'ye duyduğu yakınlık açık bir yandaşlığa dönüşmüş zamanla. Bağıra bağıra savunuyor. Karısına bakarsan seni idare heyeti azası yaparız diyerekten ağzına bir parmak bal çalmışlar, bunu kandırmışlar. İnanıp kayıt dahi olmuş. Demir'in geldiği sıra kazandıkları ara seçimin sarhoşluğunu yaşıyordu. Ne demek efendim, ne demek? 20 mebusluk için seçim yapılıyor. Yılların hak fıkrası aralarında Necmettin Sadık, Lütfi Kırdar, Nihat Erim gibi zevatın bulunduğu namzetler gösteriyor. 2 mebusluk kazanabiliyor ancak. Gerisi bütün demokratların. Dahası Lütfi Kırdar basmış istifayı. Onu eski başka bir İstanbul valisi Muhittin Üstündağ izlemiş. Hem de alenen beyanat verip CHP'nin son senelerde halkın sevgisini celbedemediğini ilan ederek. Havalar iyi gittiğinden geceleri arka bahçede oturulabiliyor. Suat Hanım yün çilesini Mebruki'nin kollarına geçirmiş edalı edalı yün sarmaktadır. Önümüz kış, Demir'e balıkçı yakalı kazak örecek. Nefti pek yakışır. Feyzullah Efendi bir dizini dikip öteki ayağını altına alarak oturmuş, elinde nargilesinin marpucu. İkisi de oğullarının ağzına bakıyorlar. Yabancı diyarlarda başından geçenleri biraz anlatsa fena mı olur? Hiç umma. Demir konuya kendiliğinden yanaşmadığı gibi üstüne varılırsa sinirleniyor. Tabiatı değişmiş adeta oğlanın. Yaşaması bir tuhaf, tarihi dünya sanırsın.